Ayrım 19.
Salon çok kalabalıktı. Varyete hemen hemen bitmişti. Çevrede hiçbir tanıdık yüz görünmüyordu. Tanrı'ya şükür. Işıklar kısıldı, maviye dönüştü, sonra karardı. Sonra tef şıngırtıları, davul gümbürtüleriyle göz kamaştırıcı gümüş bir yuvarlağın içine dansöz fırladı. Döndükçe üzerindeki pullar alev alıyor, bir Viking gemisi gibi parıldıyor, şıngırtıları kötü kokulu koridordan ta giyinme odalarına kadar gidiyordu. Aylarca önce ilk tanışmasından bu yana Melissa ile çok seyrek görüşmüştü. Onun Pompal'ın dairesine uğradığı zamanlarla kendisininki pek denk düşmüyordu. Darley de aşırı derecede kapalı kutuydu. Belki kıskançlıktan, belki de utançtan, kim bilir. Sokakta birbirlerinin yoluna çıkarlarsa gülümseyip selamlaşıyorlardı. Hepsi bu. Şimdi burada viskisini içerek onu dalgın dalgın izlerken içindeki ışıkların yavaş yavaş daha parlak yanmaya başladığını, zenci cazının yumuşak temposuna ayaklarıyla karşılık verdiğini duyumsuyordu. Dans etmekten çok hoşlanıyordu. Dört dörtlük vuruşla ayak parmaklarının bastığı yerin içine işleyen ritimle ayakların kolayca sürünmesinden hoşlanıyordu. Dans etse miydi acaba? Ama hiçbiri aşırı hareket yapmayacak kadar iyi dans ediyordu. Melissa'yı öylece kollarının arasında tutarken kendi kendine "Jamais de la vie" diye mırıldanarak pistin çevresinde hafif yumuşak adımlarla dolaşmaktan öte bir şey yapmak sıkıntısına girmiyordu. Melissa ona gülümsedi, dış dünyadan tanıdık bir yüzle karşılaştığı için mutlu görünüyordu. Omzunda duran incecik bilekli uzun elini, bir serçe pençesi gibi ceketini tutan parmaklarını duyumsadı. "Formdasınız," dedi Melissa. O da "Formdayım," diye yanıtladı. Bulundukları yere ve zamana uygun anlamsız şakalar yaptılar. Percy Ward'un onun iğrenç Fransızcasını çok ilginç, çok alımlı buluyordu. Daha sonra Melissa masasına geldi, Percy Ward'un onun için birkaç kadeh şampanya parası ödedi. Özel konuşmalar için yönetimin aldığı zorunlu ücret. O gece Melissa nöbetçiydi. Onunla dans eden herkes her dans için bir ücret ödemek zorundaydı. Bu bakımdan dansa biraz ara vermek hoşuna gitti çünkü ayakları acımıştı. Çenesi avucunda çok ciddi konuşuyordu. Percy Ward'un onu izlerken biraz solmuş bir güzelliği olduğunu düşündü. Gözleri güzeldi ancak aşırı derecede namusluluğun yaşamdan aldığı ağır yaraların izi olan küçük ürkekliklerle mi doluydu? Ama hasta görünüyordu. Hatta hasta olduğu apaçık ortadaydı. Defterine "ince hastalığın tatlı goncası" diye yazdı. Viski yüzü gülmez neşesini artırmıştı. Yaptığı şaklabanlıklar çok hoşlandığı zorlamasız bir kahkahayla ödüllendirildi. Darley'in onda ne bulduğunu anlar gibi oldu. Kentin yaramaz çekiciliğini, inceliğini, sade güzelliğini. Sokaktaki Arap'ın katı bir dünyaya hazır yanıtı. Yeniden dans ederlerken ama sarhoş bir alaycılıkla şöyle dedi. Melissa, comment vous défendez-vous contre la solitude? Melissa, yalnızlığa karşı kendinizi nasıl savunuyorsunuz? Onun verdiği yanıt tuhaf bir nedenle yüreğine bıçak gibi saplandı. Melissa, ona deneyimsizliğinin bütün yalansızlığıyla bakarak sakince yanıt verdi.
Monsieur, je suis devenu le solitude, ma'am. Bayım, yalnızlığın kendisi oldum ben. Gülümseyen yüzün kederinde en küçük bir kendine acıma duygusunun izi yoktu. Sanki bütün dünyayı gösteriyormuş gibi küçük bir el hareketi yaptı ve "Baksanıza," dedi. Bu havasız mahzende etolin patronlarının bedenleşmiş kirli arzu ve istekleri bütün çevrelerine yayılmıştı. Anladı, şimdiye kadar onu ciddiye almamış olmasından büyük bir üzüntü duydu. Kendini beğenmişliğine çok öfkelendi. Birden içinden gelen bir dürtüyle yanağını onunkine bir ağabey sevgisiyle bastırdı. Melissa sözcüğün tam anlamıyla doğaldı.
Artık aralarındaki engel kalkmıştı. Eski iki dost gibi rahatça konuşabileceklerini anladılar. Gece ilerledikçe onunla daha çok dans etmeye başladı. Melissa bundan hoşnut gibiydi. Her ne kadar Percy Ward'ın dans pistinde hiç konuşmadan gevşeklik, mutluluk içinde dans ediyorsa da. Percy Ward'ın yakınlık belirtisi olabilecek hiçbir hareket yapmadı. Ama bununla birlikte Melissa'nın kendisini kabul etmiş olduğunu duyumsuyordu. Daha sonra gece yarısına doğru şişman, para babası bir Suriyeli banker geldi. Melissa için onunla ciddi ciddi yarışmaya başladı. Percy Ward'un tedirgin olduğunu, tedirginliğinin neredeyse mülkiyet kıskançlığı biçimini aldığını görünce çok rahatsız oldu. Ağzının içinde bir küfür savurdu. Ama gene de müzik başlar başlamaz Melissa'ya daha kolay el koyabilmek için piste yakın bir masaya taşındı. Melissa'ya gelince, bu ateşli çekişmenin hiç farkında değilmiş gibi görünüyordu. Yorgundu. Sonunda Percy Ward'un, "Buradan çıkınca ne yapacaksın? Bu gece darlığa gidecek misin?" diye sordu. Bu adı duyunca Melissa gülümsedi. Ama bitkin bitkin başını sallayıp alçak bir sesle, "Hayır, şey için paraya ihtiyacım var. Boş ver," dedi. Sonra birden sanki içten davranmadığını düşüneceğinden korkmuş gibi aceleyle ekledi. Kışlık bir manto için. Çok az paramız var. Bu işte insan giyinmek zorunda. Anlıyor musun? Percy Ward'un, şu iğrenç Suriyeliyle olmasın sakın dedi. Para. Büyük bir acı duyarak bunu düşündü. Melissa olacağı boyun eğmekte üzülecek bir şey yokmuş gibi baktı. Alçak sesle ama hiç vurgulamadan, hiç utanç duymadan kendisiyle gitmem için 500 mısır şilini önerdi. Şimdilik hayır diyorum ama sonra galiba gitmek zorunda kalacağım dedi ve omuzlarını silkti. Percy Ward'un usulca süzdü. Hayır, benimle gel. İhtiyacım varsa sana 1000 şilin veririm. Böylesine yüklü bir paradan söz edildiğini duyunca Melissa'nın gözleri yüz yuvarlak açtı. Ward'un onun parayı zihninden kuruş kuruş saydığını, sanki parmaklarıyla sayı boncuklarını ayırır gibi yiyecek, ev kirası, giyecek için ayırdığını görür gibiydi. Sertçe, "Ciddi söylüyorum," dedi. Hemen arkasından ekledi. "Darley biliyor mu?" "Aa evet, biliyor musun? Çok iyi bir insan. Çok sıkıntılı bir yaşamımız var ama o beni tanıyor, bana güveniyor. Hiçbir zaman ayrıntıları öğrenmek istemez. Bir gün buradan gidecek kadar paramız olduğunda bu işlerin hepsini bırakacağımı bilir. Bizim için bunlar önemli değil." Bu sözler bir çocuğun ağzından korkunç küfürler duymak gibi tuhaf geldi ona. Percy Ward'un güldü. "Haydi yürü," dedi. Ona sahip olmak için yanıp tutuşuyordu. Onu yalancı bir sevecenliğin iğrenç öpücüklerinin beşiğine yatırmak, yok etmek için. "Haydi gel Melissa sevgilim," dedi. Ama Melissa irkildi, bu sözcüğü duyunca sapsarı kesildi. Percy Ward'un bir hata yaptığını anladı. Çünkü herhangi bir cinsel birleşme onun Darley'e duyduğu sevginin kesinlikle sınırları dışında kalmalıydı. Kendisinden tiksindi ama başka türlü davranması olanaksızdı. "Sana ne diyeceğim bak, bu ay sonu Darley'e para vereceğim. Sizin gitmenize yetecek kadar," dedi. Melissa sanki dinlemiyor gibiydi. Kısık, kuru bir sesle konuştu. "Ben mantomu almaya gidiyorum, seni holde bulurum." Yöneticiyle konuşmaya gitti, Percy Ward'un sabırsızlıktan kıvranarak bekledi onu. Ahlak dışı bir yaşamın aldırmazlık perdesinin gerisinde pusuya yatmış bekleyen, aşırı katı vicdanının sancılarını bastırmanın en iyi yolunu bulmuştu. 3-5 hafta önce Nesim aracılığıyla Leyla'dan son derece güzel bir el yazısıyla şöyle bir pusula almıştı. "Sevgili Bay Percy Ward'un, sizden benim için tuhaf bir şey yapmanızı istemek için yazıyorum. Geçenlerde çok sevdiğim amcam öldü. İngiltere'nin neredeyse kendi dilinden daha iyi konuştuğu İngilizcenin büyük bir hayranıydı. Vasiyetinde mezarına İngilizce yazıtlı bir taş dikilmesini istemiş, şiir ya da düz yazı ve olanağı varsa özgün. Ben onun anısı olacak bu şeye yarışacak saygıyı göstermek, son isteğini yerine getirmek istiyorum. Size yazmamın nedeni bu. Böyle bir şeyi üstlenmeyi düşünür müydünüz acaba? Eski Çin şairlerinden çok alışık olduğu bir şeydir. Ama günümüzde pek yapılmıyor. Bu işi size 500 İngiliz lirasına sipariş etmeye hazırım. Mezar yazıtı uygun bir biçimde yazılıp verildi ve parası bankaya kondu. Ama tuhaf bir kör inanca saplanmıştı. Daha önce ısmarlama şiir yazmamıştı. Hele mezar yazıtı hiç. Böylesine büyük bir paradan neredeyse bir uğursuzluk kokusu alıyordu. Para bankada el sürülmeden duruyordu. Şimdi birden onu Darley'e vermek gerektiği inancına kapıldı. Başka şeylerin yanı sıra onun niteliklerine dikkat etmemiş olmasının kaba acemiliklerinin günahını ödeyecekti. Melissa bir bıçak kını gibi bedenini Percy Warden'un buduna sımsıkı yapıştırarak otele yürüdü. Tam bir sokak kadını yürüyüşüyle. Pek konuşmadılar. Sokaklarda boştu. Kıyılarına tozlu kahverengi saç örgüsü şeritler geçirilmiş oturma yerleriyle, çürümüş dantel perdeli aynalarıyla, eski pis asansör onları silkeleyerek ağır ağır yukarı örümcekli bir karanlığın içine çıkartıyordu. Biraz sonra küçük kapıdan içeri gireceklerini, boğazını bir ilmek sıkıncaya, göz yuvarlarının gerisinde yıldızlar patlamaya başlayıncaya kadar kolları ve dudakları kenetlenmiş duracaklarını düşündü. Percy Warden, acıların dindirilmesi, unutma, tanımadığı bir kadının gövdesinden insan başka ne bekleyebilirdi? Odasının kapısının önünde onu uzun uzun acelesizce öptü, dişleri hafif bir çarpma sesiyle birbirine değinceye kadar Melissa'nın büzülmüş dudaklarının yumuşak kuzasına dudaklarını bastırdı. Melissa ne karşılık veriyor ne de geri çekiliyordu. Karanlıkta hiçbir şey görmeyen, küçük, anlamsız yüzünü donmuş bir pencere camı gibi ona sunuyordu. En küçük bir heyecan duymadan yalnızca çok derin, iç kemirici bir bezginlikle. Elleri soğuktu. Percy Warden onları avuçlarına aldı, içine anlatılmaz bir hüzün bastı. Yine kendisiyle baş başa kalması mı gerekiyordu? Birden komik bir sarhoşluğa sığındı. Yalandan öyle görünmeyi çok iyi becerirdi. Böylece gerçekliğin çevresine, gerçekliğin düzenini bozacak, rahatını kaçıracak sözcüklerden bir yapı iskelesi kuracaktı. Darley'in yanındayken takındığı yapmacık şakacılığa bürünerek sertçe "Vien, vien" dedi. "Gelin, gelin. La maître vous invite." Üstad sizi davet ediyor. Melissa hiç gülümsemeden kuzu gibi uysalca eşikten atlayıp odaya girerek çevresine bakındı. Percy Warden gece lambasını el yordamıyla buldu. Lamba yanmadı. Komodinin üzerinde bir çay tabağının içinde duran mumu yakıp ona döndüğünde burun deliklerinde, göz çukurlarında gölgeler oynaşıyordu. Birbirlerine baktılar. Percy Warden kendi tedirginliğini gizlemek için yabancı askerlerin bozuk diliyle öfkeli homurtular çıkartıyordu. Sonra sustu. Çünkü Melissa gülümseyemeyecek kadar yorgundu. Hiç konuşmadan, hiç gülümsemeden soyunmaya başladı. Üstündekileri tek tek çıkartıp yıpranmış halının üzerine bırakıyordu. Percy Warden bir süre yatağa uzanıp onun eğreltiye benzeyen ince gövdesini, eğik inen kaburga kemiklerini, küçük, olgunlaşmamış ama sert memelerini inceledi. Onun sessizliğinden tedirgin olan Melissa, içini çekip duyulmayan bir şeyler söyledi. Percy Warden, onu susturmak için "Lassie, Lassie, parle-toi, comment ça?" diye fısıldadı. "Bırakın, bırakın, parmaklar konuşsun böyle." Basit, somut bir söz söylemek isterdi. Sessizlikte onun, cinsel istek uyandıran karanlıkta Percy Warden'ın gittikçe artan iştahıyla savaştığını, duygularını bölmelere ayırmaya, varoluşun gidişi içinde onları özel yaşamından uzak tutmaya çabaladığını duyumsadı. "Ayrı bir bölme," diye düşündü. Üstüne ölüm damgası mı vurulmuş? Onun güçsüzlüğünden, damarlarında gidip gelen sevecenliğinden yararlanmaya kararlıydı. Ama şimdi de kendi gücü geri çekilmiş, mum gibi erimişti. Yüzü soldu, parlak ateşli gözlerini pis tavana dikmiş, sırtüstü yatıyordu. Bakışları geçmişe uzanmıştı. Bir yerden sert bir çalar saat sesi geldi. Bu ses Melisa'yı canlandırdı, bitkinliğini alıp götürdü. Bunun yerine yeni bir tedirginlik, bu işi bitirme, yenilmemek için savaştığı uykuya kendini bırakma isteği aldı. Birbirlerine karşı oyun oynadılar. Kendileriyle alay eden, bir türlü alevlenemediği gibi bir türlü sönmeyen, gelgeç bir tutkuyu arkası varmış gibi gösterdiler. Dudaklarınız, bacaklarınız aralanmış, böyle sonsuza kadar yatabilir, sanki bir şey unuttuğunuzu, dilinizin ucuna geldiğini, yakalayacak gibi olduğunuzu düşünürsünüz. Öldür Allah, ne olduğunu anımsayamazsınız. O adı, o kenti, o günü, o saati. Biyolojik belleğinizin gücü kesilmiştir. Melisa sanki ağlıyormuş gibi hafifçe burnunu çekti, sakına sakına hareket eden, solsun parmaklarıyla sanki yuvadan düşmüş bir kuş yavrusunu tutarmış gibi incitmeye korkarcasına onu tutuyordu. Yüzünde kuşku ve kaygı çırpıntıları vardı. Sanki akımın kesilmesi, iletişimin kopması kendi suçuymuş gibi. Sonra inledi. Percy Ward'un onun parayı düşündüğünü biliyordu. Böylesine büyük bir para. İşte şimdi acemice kaygısı, kabalığı Percy Ward'unu öfkelendirdi. Sherry, sevgilim. Kucaklaşmaları, mumyaların, klasik mezarların alçı kabartmalarının kucaklaşması gibi kuruydu. Melisa'nın elleri, kaburgalarının, böğürlerinin, boğazının, yanaklarının yarı silindir üzerinde hiçbir heyecan uyandırmadan dolaşıyordu. Karanlıkta bir duvarda gizli bir kapak, geriye bastırılınca zamanın ötesinde başka bir dünyayı aydınlatacak, unutulmuş bir düğme arayan bir körün parmakları gibiydi. Hiç yararı yoktu galiba. Çıldırmış gibi çevresine bakındı. Deniz ışığıyla dolu, karabasan benzeri bir pencerenin altında yatıyorlardı. Pencerenin önünde yelken gibi yumuşacık kalkıp inen tek parça perde ona Darley'in yatağını anımsattı. Odada ekşimiş Çin buhurunun, çürüyen kitap müsveddelerinin, onun çalışırken yediği elmaların kokusu vardı. Çarşaflar kirliydi. Percy Ward'un her zaman yaptığı gibi kendinden iğrenmenin, aşağısamanın erişemeyeceği bir yerde apaçık bir zihinle durmadan yazıyordu. Tabakalarca kağıt dolduruyordu. Yıllardır yaşamını zihnine yazma alışkanlığı sürüyordu. Yaşamakla yazmak eş zamanlıydı. Yaşadığı anı yaşadığı anda fırından yeni çıkmış ekmek gibi sıcağı sıcağına, çıplak ve açık olarak kağıt üzerinde somutlaştırıyordu. Kafasında daha şimdiden harcadığı, şimdiden kazandığı parayı kaçırmamaya kararlı olan Melisa, "Baksana şimdi lavuv yapacağım," dedi. Percy Ward'un Fransız giyotininin eski takma adlarından aşırılmış olan ve iğdiş etme kompleksinin gizli iğretilemesi biçiminde yansıyan o korkunç dişleri, çağrıştırıcı bu olağanüstü güzel argo deyimini duyunca sözcüğün tam anlamıyla keyiften titreyerek soluğunu içine çekti. Ölüme yazgılı gemicinin gömüldüğü köpek balıklı aşk denizleri, eli ayağı kesik insanı durmadan daha derinlere çeken derin deniz düşünün sessizce donup kalışı. Sonra bayağı bir dokunuşla inen çelik bıçak, sepete tak diye düşüp balık gibi kıvranan, kan fışkırtan o münasebetsiz düşünen kafa. Percy Ward'un, "Mon chéri, canım, hayatım," dedi boğuk bir sesle. "Mon ange, meleğim." En bayağı iğretilemeleri denemek istiyor, gitmiş, parçalanmış, karların içine fırlatılıp atılmış bir sevecenliği onlarla yakalamaya çalışıyordu. "Mon ange, çok renkli ve tuhaf bir şeye açılan bir deniz penceresi." Melisa birden öfkeyle bağırdı. "Öf tanrım, ama ne oluyor? İstemiyor musun?" Sesi neredeyse ağlamaya dönüşmüştü. Onun yumuşak, biraz kadınsı elini alıp dizine koydu. Avucunu kitap gibi açtı. Umutsuz, meraklı yüzünü üzerineydi. Çizgileri daha iyi görebilmek için mumu yaklaştırdı. İnce bacaklarını karnına çekti. Saçları yüzünün önüne düştü. Percy Ward'un onun omzuna vuran pembe ışığa dokunarak "Fal bakıyorum," dedi. Ama o başını kaldırmadan kısa bir yanıt verdi. "Bu kentte herkes bakar." Uzun bir süre hiç kıpırdamadan böylece bir tablo gibi durdular. Percy Ward'un kendi kendine bir aşk sahnesinin kaput mortum oluşu diye düşündü. Daha sonra Melissa sanki rahatlamış gibi içini çekip başını kaldırdı. Yavaşça, "Şimdi anlıyorum. Kendi içine kapalı bir insansın, yüreğin kapalı, tamamen öyle," dedi. Bir tavşanı boğarken yapılabilecek bir el hareketi yaptı, işaret parmağını işaret parmağına, baş parmağını baş parmağına değdirdi. Gözleri sevgiyle ışıldadı. "Senin yaşamın ölü, kapalı. Darling'inki gibi değil. Onunki geniş, çok geniş, açık." Kollarını yeniden dizlerinin üstüne bırakmadan önce öne uzattı. Sonra dürüst sözlülüğün korkunç bilinçsiz gücüyle şöyle ekledi: "O hala sevebilir." Percy Ward'un ağzına bir tokat yemiş gibi oldu. Mum titredi. Öfkeyle, "Bir daha bak elime, bir şeyler daha söyle," dedi. Ama o, onun sesindeki öfkeyi, sıkıntıyı yakalayamadı, bilmece gibi karışık beyaz elin üzerine bir kez daha eğildi. "Her şeyi söyleyeyim mi?" diye fısıldadı. Berikinin bir an için soluğu kesildi, kısaca "Evet," dedi. Melissa çok tuhaf, çok değişik bir biçimde gülümsedi. "Çok iyi bakamam. Sana yalnızca gördüklerimi söyleyeceğim." Sonra yalansız gözlerini ona çevirip, "Çok yakında ölüm görüyorum," dedi. Percy Ward'un kötü kötü gülümseyerek, "İyi," dedi. Melissa bir parmağıyla saçlarını kulağının arkasına ittikten sonra bir kez daha yüzünü onun eline eğdi. "Evet, çok yakın. Birkaç saat içinde bir ölüm haberi duyacaksın. Ne saçma." Hafifçe güldü. Daha sonra şaşılacak bir biçimde kız kardeşini anlatmaya başladı. "Kör olan, karın değil." Gözlerini kapadı. Percy Ward'un elini geri itmek için kollarını uyur gezer gibi öne uzattı. Percy Ward'un, "Evet, bu o, benim kız kardeşim," dedi. Melissa donup kalmıştı. "Kız kardeşin mi?" Percy Ward'un elini ellerinden düşürdü. Daha önce bu oyunu oynadığında hiç böyle doğru kehanette bulunduğu olmamıştı. Percy Ward'un durumun ağırlığına uyan bir sesle, "Onunla ben birbirimize aşıktık. Bir daha başka insanları sevmemiz olanaksız," dedi. Artık bir kez başladıktan sonra gerisini söylemek, her şeyi anlatmak birden kolaylaşmıştı. Büyük bir soğukkanlılık içindeydi.